Bugünün İncil metni, müjde metni, Luka kitabının 12. bölümünde bulunmaktadır. Luka 12, ayetler 42 ila 48. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Luka 12, 42. ayetten başlayarak. Sayfa 1305. Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der. Kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek. Onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan, bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? İsa böyle soru soruyor. Ve bu sorunun cevabını bulmak için biz eski antlaşmaya dönüyoruz. Demin duyduğumuz metne dönüyoruz. İsterseniz Yaratılış kitabının 41. bölümünü tekrar açabilirsiniz. Orada Yusuf hakkında bir şeyler bize anlatılıyor. Bu Yusuf kimdir sormamız lazım. Yusuf ilk olarak İsraillerin ve bizim de iman atası olan İbrahim'in torunu. Ya da torunu Yakub'un oğlu, İbrahim'in torunun oğlu, Yusuf. Yakub'un 12 oğlu vardı, İsrail halkının 12 oymağı bunlardan oluştu. Ve bunlardan, bu oğullardan bir tanesi Yusuf. Yusuf kardeşleri tarafından Mısır'a, köleliğe satıldı. Kardeşleri tarafından köleliğe satıldı. Ve oraya vardıktan sonra Firavun'un bir görevlisi olan Potifar diye bir adam Yusuf'u satın aldı. Yusuf Potifar'ın bir kölesi oldu. Ve böyle köle olarak, maaşlı bir hizmetçi değil, köle olarak işlerini kusursuz yaptı. İşlerini iyi ve mükemmel bir şekilde yaptığı halde hile ile ele verildi, zindana atıldı. Suçsuz olarak tutsaklığa atıldı. zindandayken Yusuf ne yaptı? Çok mu içerleyerek herkesi suçlamaya başladı? Yok. Zindandayken bile diğer tutsaklarına bir hizmetkar oldu. Ve oradaki küçük hizmetlerini yine kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Öyle ki tutsakların yönetimi sonuçta ona verildi. Öyle sadık bir hizmetkar oldu ki yerin yönetimi ona verildi. Ve zindandayken Yusuf bazı tutsak arkadaşlarının gördüğü rüyalarını yorumladı. Allah'ın verdiği yorumunu onlara iletti. Ve bu arkadaşlardan biri serbest bırakıldı. Yusuf'un ona yorumladığı rüyaya göre serbest bırakıldı. Yusuf ancak zindanda bırakıldı. Yusuf bu arkadaşına Yusuf'un ona bir isteği, bir ricası vardı. Yani sen serbest bırakılınca beni unutma. Benim de serbest bırakılmama yardımcı ol. Ama arkadaş unutmuş onu. Yusuf hala zindanda suçsuz olarak orada tutsak kalıyor. Ama günün birinde Misir önderi, ülkeyi yöneten Firavun, o korkunç bir rüya görüyor. Rüyasında 7 tane güzel inek var. Nil nehrinden çıkıyor bu inekler. Ama onların peşlerinden 7 tane çirkin inek geliyor ve bu güzel inekleri yiyorlar. Firavun bu rüyasının anlamını çözemez. Ve o zaman Firavun'un hizmetçisi olan bu tutsaklığından serbest bırakılan bir adam Yusuf'u hatırlıyor. Ve zindanda hala bulunan Yusuf Firavun'un önüne çağrılıyor. Ve Yusuf yine Allah'ın sözlerini Firavun'a iletiyor. Bu rüyanın yorumunu ona açıklıyor. Anlamda şuydu. Şimdi 7 tane zengin sene gelecek. 7 bolluk yıl olacak. Ama bu 7 seneden sonra 7 daha sene gelecek. Bunlar ise kıtlıkla dolu, yoksullukla dolu yıllar olacak. Yusuf bu haberi Allah'tan Firavun'a iletiyor. Sonra da bir öneri veriyor. Yani bunlardan, bu felaketten kurtulmak için Firavun'un ne yapması gerektiğini Yusuf ona öneriyor. Firavun Yusuf'un önerini kabul ediyor. Yusuf'u atıyor. Bir göreve atanmış oluyor Yusuf. Yani bütün bunları halletmek için Mısır ülkesinin yönetimini yerine getirmek için Yusuf zindandan Firavun'un önüne getiriliyor. Yusuf böylece Mısır ülkesinin ikinci önemli adam oluyor. Yani İbranilerden bir köle, değersiz bir köle Yusuf, Mısır Firavunu, o zamanın dünyasının en önemli, en güçlü adamlarından biri, onun tarafından ülkenin en yüksek memuru atanıyor Yusuf. Böylece Yusuf sadece Firavun'un evine ya da Firavun'un ofisine bakmıyor. Bütün ülkenin yönetiminden sorumlu oluyor. Firavun'dan sonra gerçekten ülkenin ikinci adamı oldu. Firavun sadece tahtası bakımından Yusuf'tan yüksek idi. Firavun benim, ama Mısır'da senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak. Yusuf'a böyle dedi. Hatta kendi mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Öyle ki Firavun'un mührünü kullanarak Yusuf onun adına her şey yapabilirdi. Gerçekten Firavun'un yerinde her şey yerine getirebilirdi. Ne kadar güzel bir iş. Herkes böyle bir iş istiyor, değil mi? Ülkenin önemli bir adam. Peki Yusuf şimdi ne yapacak? Kocaman bir ofis kuracak. Uzun bir masanın arkasında oturacak. Her gün orada çay içip oturuyor. Gazete okuyor, internet geziyor. Küçük memurları çalıştırıp koşturuyor. Değil mi? Nihayet onun hayatı rahat oldu. Zor günler yaşadı, şimdi rahata kavuştu, kolay yaşayacak. Böyle bir arzularımız belki olabilir ama sadık bir kahya öyle bir şekilde yapmıyor. Yusuf böyle bir şekilde görevine başlamadı. Firavun'un huzurundan ayrılıp kendisi işe başladı. Yola çıktı, halkın arasına girerek bütün ülkeyi dolaştı. Ve bu 7 sene boyunca bolluk, barış ve mutlulukla dolu 7 yıl boyunca toprak, tarlalar çok ürün verdi. O zaman Yusuf 2 şey yaptı. Yusuf ürünü topladı ve depoladı. Her bölgeden gelen buğday ve tarlada yetişen bütün ürünleri o bölgeye, bölgedeki kentlere topladı ve depolara koydu. Ürünlerin 80% yemeleri için ve yeni ekim için çiftçilere bıraktı. Yani her şeyi toplamadı. 80% çiftçilere bıraktı. 20% ise topladı ve depolara koydu. Ve bu yıllar öyle verimliydi ki Yusuf'un buyurduğu bu vergi öyle mantıklıydı ki halk toprağın ürünlerini isteyerek Yusuf'a getirdi. Yani Yusuf yönetici iken halk Firavun'un acımasız vergi memurlarından zor günler yaşamadı. Halk isteyerek, gönüllü olarak buyurulan bu ürünleri Yusuf'a getirdi. Emeğinin ürünü vermek zorunda olduğu için söylenmedi halk. Yok. Aldıkları bereket için minnettarlık duyarak belirlenmiş paylarını depolara getirdiler. Ve biliyorlar ki böylece Allah'tan aldıkları bereket daha da büyük olabilir, daha da yayılabilir. Kötü yıllarda da Yusuf'a güvenebileceklerine inanıyorlar. Ve bu 7 yılda Yusuf denizin kumu kadar çok buğday depoladı. Öyle ki ölçmekten vazgeçti. Çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu. Şimdi belki artık fark ettiniz ki Yusuf'un görevi ve çalışması İsa Mesih'in yapacaklarına birçok şekilde benziyor. Hatırlıyoruz, İsa da kendi görevine başlayınca Yusuf gibi 30 yaşlarındaydı. Hatta elçi Luka bunu bize anlattığı zaman şöyle devam ediyor. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Tabii ki o başka bir Yusuf. Ama İsa'nın yaşını bize ilettiği zaman Yusuf'un adını da bize hatırlatıyor elçi Luka. Yusuf'un hayatına ve yaptıklarına baktığımızda sanki İsa'nın yaptıklarının bir örneği önümüzde bulunuyor. İsa'da halkın arasına çıktı. Bir görev yerine getirmek için. Firavun'un yetkisiyle değil, göksel Allah'ın kendi yetkisiyle her şey yapacaktı İsa. Ve o izin vermeden bütün dünyada hiçbir şey olmayacaktı. Kimse elini ayağını oynatmayacaktı. İsa da göksel babasının yanında kocaman bir ofis kurmadı. Yok, orayı bırakmadı, halkın arasına geldi. İnsanların arasına geldi. İlk bütün İsrail ülkesini dolaştı. Sonra da elçileriyle birlikte bütün uluslara gidecekti. İsa Mesih hala bugün de Yusuf'a benzer bir şekilde çalışıyor. İlk olarak İsa da bir araya topluyor. Bir araya topluyor. Acaba neyi topluyor? Grekçe'de kullanılan sözcük, bu toplamak eylemi, synagogdur. Bir araya toplamak, bir araya çağırmak, evine misafir olarak kabul etmek demek bu sözcük. Biliyorsunuz Yahudilerin ibadethanesine hala synagog denir. Bu sözcükten gelen bir isim. Ve aynı sözcük ile Hristiyan cemaati hem de ayin kast edilebilir. Yani Allah'ın sözü nerede ekilirse, ekilen bu tohum nerede ürün getirirse, orada Allah'ın kendi oğlu bu ürünü bir araya topluyor. Kendisine bizleri çağırıyor, cemaat birliğine katıyor. Yani kurtuluş müjdesi nerede duyuruluyorsa, orada İsa Mesih günahkarları kendi evine davet ediyor. Günahların bağışlanmasından faydalanmalarını istiyor ve sağlıyor. İkinci olarak İsa da depoluyor. İlk topluyor, sonra bir tepoya koyuyor. Ve bu sözcüğün yine birkaç anlamı vardır. Depolamak, yerine koymak, korumak, yerinde tutmak, hem de güçlendirmek, bozulmasına karşı korumak. Yani İsa Mesih seni kendi deposuna, kendi kilisesine çağırdığı zaman bütün bunları yapıyor. o seni başka imanlıların arasında kendi yerine koyuyor. Sonsuz gücüyle seni koruyor, kendi sözüyle ve kutsal ruhla seni güçlendiriyor. Vaftizde seninle yaptığı antlaşmanın her zaman geçerli olduğunu hatırlatıyor. Ve en zor günlerde bile, kıtlık yıllarında bile seni yerinde tutuyor. O seni öyle kendi huzurunda depoluyor ki hiç kimse, hiç neyse senin onun elinden koparamaz. Sen bozulmayasın diye, sen asla mahvolmayasın diye İsa seni bir araya topluyor, depoluyor, seni koruyor. Allah'ın İbrahim'e verdiği vaadi hatırlıyor musunuz? Senin torunların çok olacaktır. Ne kadar çok olacaktır? Denizin kumu kadar çok olacaktır. Şimdi Yusuf ne kadar buğday topluyor? Denizin kumu kadar çok buğday depoladığını öğrendik. Peki İsa'nın depoladıkları acaba kaç? Kaç kişi toplayıp depolayacak, koruyacak? Bunu da Kelam'dan okuyoruz. Son günü anlatan vahiy bölümü bize şöyle açıklıyor. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı, kurtarış tahta oturan Allah'ımıza ve kuzuya özgüdür. Allah'a ve boğazlanmış kuzuya, İsa Mesih'e özgüdür. Bu depolanmış buğday burada. Son gün Allah'ın huzurunda onu övecek. Yani İsa bu toplanma, depolanma işini boşuna yapmayacak. Gerçekleşmesini görüyoruz. Bu vaat artık hazırdır. Sonuç böyle olacaktır. Ama Yusuf'a dönelim. İyi yıllardan sonra ne oldu? Kıtlık yılları baş gösterdi. Açlık başladı. Bir sene geçti, toprak ürün vermedi. Açlık başladı. Sonra ikinci kötü sene oldu. Ve bazıları belki Firavun'un rüyasından bir şeyler duymuşlar olarak biliyorlar. 5 sene daha olacak. İyi zamanlarda insanlar kötü günleri düşünmüyorlar genelde. Belki de kendinden biliyorsun bunu. Mısırlılar da öyle. 7 bolluk yılı boyunca kötü günleri pek düşünmemişlerdi. Bu iyilik, bu bolluk sonsuz devam eder gibi yaşıyorlardı. Kötü günler için hazırlıklar pek yapmamışlardı. Biz biliyoruz, akıllı adam, akıllı insan kazandığı günlerde bir şeyler biriktiriyor. Kötü günler için hazırlık yapıyor. zor zaman için bir şeyler kenara koyuyor. Hemen her şey harcamaya başlamıyor. Akılsız adam ise iyi günlerde bütün arzularını yerine getiriyor. İstediklerini gerçekleştiriyor. Kötü gün gelince elleri boş, hemen borçlanmaya başlıyor. Ve belki de hayatı boyunca bu borçlarından kurtulamıyor. Kendi akılsızlık için böyle yaşadı. Ama sanırım çoğu zaman hepimiz böyle akılsız insanız. Belki de dünyasal bakımından akıllı olabiliriz. Geçimimize iyi bakıyoruz ama manevi bakımından, ruhsal bakımından ebedi günlerimizi çok mu düşünüyoruz? Ebedi mahvolustan her gün kurtulmamız için bir şeyler yapıyor muyuz? Genelde bu yaşamın sonsuza kadar devam ettiğini düşünüyoruz. Ya da en azından öyle bir şekilde yaşıyoruz. Daha doğrusunu bildiğimiz halde. Sanki iyilik bolluk sonsuza kadar sürer. Ve Yusuf'un zamanında da insanlar öyleydi. Sadece halkın akılsız adamları değil. Bütün halk aç oldu. Kıtlık bütün dünyayı sarmıştı. Ve o kadar şiddetliydi ki Mısır'da ve bütün ülkelerde insanlar açlıktan ölmeye başladı. İnsanlar aç kalınca Firavun'a yakardılar. O durumda Firavun ne yapıyor? Onları suçlamaya mı başlıyor? Siz o kadar güzel seneler yaşadınız ki neden bir şeyleri bıraktırmadınız? Neden böyle akılsız insanlar idiniz? Şimdi kendinize bakın. Bıraktıklarınızdan yiyin. Öyle mi diyor? Yok. Firavun halkını biliyor. Onlara Yusuf'u gösteriyor. Herkesi Yusuf'a yönlendiriyor. Diyor, ben Yusuf'u görevlendirdim. Sizi ölümden kurtaracak bir adam vardır. Şimdi Yusuf'a gidin. Ona kulak verin. O size ne derse öyle yapın. Yusuf'un bir çözümü vardır. Sizin açlığınıza bir çözüm vardır. Ve bildiğimiz gibi, şimdi öğrendiğimiz gibi, Mısır'ın çeşitli kentlerinde depolar vardır. Yusuf bunları açıyor ve halka buğday satmaya başlıyor. Yakından gelenlere de, uzaktan gelenlere de buğday satmaya başlıyor. Ve gelenler var. Çünkü ölümden kurtulmanın tek yolu Yusuf'a başvurmaktır. Kurtuluşun tek yolu Yusuf'un elindedir. Şimdi bizim günlerimizde durum aynı. Aç olan umutsuz insanlar, hastalıklarda acı çeken yoksun halk bizim de günlerimizde Allah'a yalvarıyor. Allah'a yakarıyor. Bizi kurtar. Bize yardımcı ol. Ve Allah kendini kurtaramayanlara, öleceklerini bilen bu insanlara ne cevap veriyor? Ya önünüze bakın. kendinizi kurtarmak için elinizden geleni yapın. Öyle mi diyor? Yok. Allah kendi oğlunu gösteriyor. İsa Mesih'i gösteriyor. İnsanları hep ona yönlendiriyor. Ben oğlumu görevlendirdim diyor. Sizi ölümden kurtaracak bir adam vardır. Ona kulak verin. Sizin açlığınıza tek çözüm ondadır. Ve iyi günlerde kurulan depolara gidin. Buğdayla dolu depolara gidin. Oradan sizlere verilecek. Şimdi görüyor musun? İsa Mesih kilisesini kurdu ve koruyor. İmanlıları topladı, yetiştiriyor, koruyor. Cemaati bir araya çağırıyor belli bir amaç için. Öyle ki orada ve onun aracılığıyla aç olanlar gıda bulsun. Allah böyle bir şekilde kurtuluşa muhtaç olanları kurtarsın. Yusuf da belli bir amaç için buğday depoladı. Yani kendisi için değil, Firavun için değil ya da ülke zengin olmak için Yusuf bunları biriktirmedi. Büyük depoların güzelliği kenti yakışıyor diye onları kurmamıştı. Yok, Yusuf buğday depolarını ne için kurmuştu? Öyle ki bunlar aracılığıyla aç olanlar kurtulsunlar. Kilisenin de amacı aynıdır. Buraya gelen aç kalmasın. Yakınlardan gelen de, uzaktan gelen de, kim olursa olsun fark etmez, ruhsal gıdadan yoksun olmasın. Öleceğini bilen, kendisini kurtaramayan bir insan. Zaten hepimiz öyle. Böyle bir insan nerede varsa, kilisenin yolunu bulsun, İsa'nın ağzından kurtuluş sözünü duysun, Mesih'in elinden ebedi yaşamın ekmeğini alabilsin. Evet. Halk Yusuf'a gelince Yusuf ne yaptı? Bütün depoları açtı, halka buğday sattı. Yani Yusuf cimri bir adam değildi. Sadece küçücük depolardan bir tanesini açarak bazılara buğday satmaya başlamadı. Depoların bazılarını değil, hepsini açtı. Sadece Mısırlılara değil, bütün ülkelerden gelenlere kapılarını açtı. Gelenlerin arasında sadece doğru gözüken ya da kendisini haklı gösteren insanlara değil, ihtiyacı olan herkese payını verdi. Ve Yusuf'a gelen herkes, istisnasız herkes, gıda buldu. Ve bu haber çabuk yayılmaya başladı. Açlıktan kurtulmuş bir insan, komşularına da, akrabalarına da müjdeyi iletti. Şimdi böyle bir adam var, bu Yusuf var. Firavun'un adamı bu Yusuf var. Onda ekmek var. Şu kente Yusuf'un deposu vardır. Sen de benimle gel, sen benimle birlikte gel. Yusuf'a gidelim. birlikte ölümden kurtulalım. Arkadaşım, belki de senin hayatında böyle kıtlıkla dolu yıllar ya da günler vardır. Belki de bugün böyle dönem içinde yaşıyorsun. Belki senin yüreğindeki toprak kupkurudur. İyi ürün vermiyor. Sadece günah üretiyor. Kötü meyve veriyor. Ve belki de biliyorsun, bu günahın ücreti ölümdür. Bundan kendini kurtaramıyorsun. Şimdi bu durumda olan sen şunu da bil. İsa'nın deposu bugün açıktır. Sen de ona davetlisin. İsa Allah'ın evinde, Allah'ın egemenliğinde, hem göklerde hem de yeryüzünde sadık bir kahyadır. Sadık bir hizmetkardır. Ve İsa Mesih cimri bir adam değildir. O bütün depolarını açıyor, sana veriyor. Af sözünü sana duyuruyor. Senin günahların bağışlanmıştır diyor. O kendi bedenini senin yiyeceğini olarak sana sunuyor. Kendi kanını akıttı. Öyle ki sen içebilesin. Öyle ki bu yaşam ilacından sen de payını alabilesin. Yusuf topladı, depoladı, depoların kapılarını açtı ve halka satmaya başladı. Mısırlılar Yusuf'tan buğday almak için, evet, onlar ilk para ile buğday satın aldılar. Sonra da paraları artık yoktu. Ödemek için hayvanlarını, eşeklerini, öküzlerini, koyunlarını verdiler. Biraz sonra bunlardan da tükendiler. Ödeme güçleri artık kalmadı. Üçüncü sene tarlalarını sattılar, Firavun'un köleleri olmaya razı oldular. Ve böylece Yusuf 3 senede Mısır'da bulunan her şeyi satın almış oldu. Her şeyin sahibi artık Firavun oldu. Kimsenin elinde kendi malı, kendi mülkü yoktu. Peki insanlar şimdi, onların durumu ne olacak? Ölecekler mi? Kıtlık yılları sürüyor. Kimsenin ödeme gücü artık yok. Ama o zaman Yusuf'un yüreğini gerçekten görmeye başlıyoruz. Yusuf o zaman depolarını kapatmıyor. Yani o senelerde, bu en zor zamanlarda herkes anlıyor ki Yusuf bir şeyler kazanmak için buğday satmamıştı. Yusuf iyi bir kahya olduğu için, halkı sevdiği için, insanları kurtarmak istediği için hizmet etmekteydi. Ve İsa Mesih, o da böyle bir kahyadır. İsa senin ödeme gücüne göre hareket etmiyor. senin işlerin, senin iyi yaptıkların, senin duaların, senin ruhsal hizmetlerin, senin bütün varlıkların, senin malın mülkün zaten yetmez. Onun verdiklerini ödemek için. Yok, her şeyin sahibi zaten Allah'ın kendisidir. Sen değilsin. Yaşamıyla ve ölümüyle İsa herkesi satın aldı. Bunun için İsa yoksul olan seni reddetmez. Yani bugün de olduğun gibi seni bekliyor. Bütün yoksulluğunu ona getir. Günahlarını, eksikliklerini getir. Dertlerini de, yorgunluğunu da getir. Başarısızlıklarını getir. Yüreğindeki bulunan kötü meyveleri ona getir. İmansızlığını getir. Acılarını, dertlerini getir. Yaralarını, ağlayışlarını getir. İsa bunları biliyor artık. Ve bunları bildiği halde ve bunları bildiği için seni davet ediyor. Çünkü onun yüreği sadık kahyanın yüreğidir. O seni seviyor. Seni kurtarmak, ölümden, günahtan kurtarmak istiyor. Bana gel, ben senin açlığını gideriyorum. Ben seni doğru yerine koyuyorum, diyor İsa. Ben seni iyi günlerde de, kötü günlerde de koruyorum. Lütfumun sonsuzluğunu sana gösteriyorum. Ben sana öyle bereket veriyorum ki senin aldıklarından diğerlere de dağıtabilirsin. Amin.